yemekler. Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır. Tüm organlarımıza buyuran bir güç var onda. Anlatmaya, yorumlamaya gücümüzün yetmediği bir giz birikimi bu. İnsanı kalbinden tutamadınız mı? Görün nasıl kayıp gidecek elimizden. Kaygan, yabancı madde dolu bir şey olup çıkacak sonunda. Bu dizelerin sahibi, şair, düşünür, oyun ve deneme yazarı, Kudüs şairi olarak tanınan Nuri Pakdil'i uğurladık sonsuzluğa geçtiğimiz günlerde. Hayatından kesitleri, fikir ve edebiyat dünyamıza kattıklarını konuşacağız araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe ile birlikte. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin konuğumuz olacak. Gayrimenkul alırken ve satarken nelere dikkat etmeliyiz diye soracağız kendisine. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Gökteki yıldızları topladım birer birer. Gökteki yıldızları topladım birer birer. Her birine bin dilek diledim senin için. Her birine bin karşılıksız sevgime ağladı bütün dünya. Karşılıksız sevgime çare bulamadılar. Mahvolan gençliğime çare bulamadılar. Mahvolan gençliğime. Ömür boyu peşinde sürünüp durdu gönlü. Yazık seni yaradan yazmamış benim için. Sonra sessiz ağladı kendi avın yazıma. Yazık kalbimde bir yer olmamış benim için. Olmamış benim için.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe bizlerle birlikte. Sayın Karatepe hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Onur duydum, çok sevindim. Gerçekten artık burası bizim evimiz, ocağımız, aşımız, her şeyimiz. Burayı çok seviyoruz.
Eksik olmayın.
Burasının da bizi sevdiğini düşünüyoruz.
Eksik olmayın gerçekten, efendim, biz de tabii ki.
Burası gerçekten tam bir Türkiye'nin sesi.
Ne mutlu bize. Hani keşke değerli isimleri tekrar bu stüdyoda görme şansımız olsa. Hani sonrasında onları sonsuzluğa uğurladıktan sonra sizinle anıyoruz. Ama biliyoruz ki bir yerlerden bizi duyuyor, hissediyor ve bu konuşmayı şöyle, yürekten hissettiğine inanıyorum.
Bu isimler evet bu dünyadan göçüyorlar ama vefatlarıyla bin artarak meşhur sözle bir ölüyorlar ama bin diriliyorlar. Gerçekten vefatlarıyla daha büyük bir iş çıkarıyorlar. İşte Cahit Zarifoğlu,
evet.
Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Nuri Pakdil. Bunlar muhteşem isimler.
Evet. Değerli edebiyatçımızı saygıyla rahmetle anıyoruz. Ve bu vesileyle de biraz onu konuşalım istedik.
Tabii ki,
onun
tabii
edebi
ki.
Görüşünü
tabii
dinleyicilerimizle
tabii
buluşturalım.
Ki, tabii.
Fikirlerini, hayatından kesitleri
tabii
ulaştıralım
tabii
istedik.
Ki.
Nuri Pakdil çok kıymetli bir edebiyatçımızdı.
Muhteşem, muhteşem. Sadece bir şair, bir yazar, bir tiyatrocu, bir araştırmacı değil. Aynı zamanda kişiliğiyle örnek alınacak bir insan.
Evet.
Bir şahsiyet, bir vakar, bir Anadolu duruşu, bir Kahramanmaraş duruşu. Ki Kahramanmaraş biliyorsunuz Sütçü İmam'dan bu yana tarihimizde hep kahramanıyla anılan ve Kahramanmaraş deyince ayağa kalkıp düğmemizi iliklememiz gereken muhteşem bir belde gerçekten.
Evet.
Ve Nuri Pakdil böyle bir coğrafyada 1934 yılında dünyaya geliyor. Ve anılarında diyor ki Maraş'ta bütün evler toprak damlıydı. Birkaç ev kiremit damlıydı. Onlardan bir tanesi de bizim evdi diyor. Ve ilk eğitimini annesinden alıyor. Annesi çok bilgili bir hanımefendi. Babası çok kültürlü bir beyefendi. Zaten etrafı o Pakdiller ailesi çok kültürlü bir aile. Ve ilkokul, ortaokul yıllarında okumaya başlıyor. Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'yla Orta Bir'de tanışıyor. Daha 11-12 yaşındayken Büyük Doğu'yu okuma şerefine nail oluyor. Necip Fazıl da bir Maraşlı. Kısa kürekgillerden gelen bir genç. Ve Necip Fazıl, Nuri Pakdil'in bütün ruh dünyasını şekillendiriyor. Evet.
Devam
şekillendiriyor. Evet, eyvallah. Ve Nuri Pakdil bu şansa sahip oluyor. Ve İstanbul'a üniversite okumak için gidiyor. İstanbul hukuku bitiriyor. İstanbul hukuku bitiriyor. Ama bitirdikten sonra avukatlık içine sinmiyor. Avukatlığı bırakıyor. Devlet Planlama Teşkilatı'na geçiyor. Devlet Planlama Teşkilatı'na geçtikten sonra da devlet görevlerinin tamamından istifa ederek yazarlığa başlıyor. Bütün ömrü boyunca 85 yıllık ömrünün 70 yılında hep yazıyor, yazıyor ve bu 85 yıla 42 muhteşem eser sığdırıyor. Hep ezilenlerden yana, hep musazaflardan yana, hep sömürülenlerden yana, hep mazlumdan yana bir duruşuyla bütün dünyada tanınan, sevilen, Şili'de Türkiye deyince Nuri Pakdil akla geliyor. Filistin'de Türkiye deyince Nuri Pakdil akla geliyor. Vefatından sonra Filistinli basın yayın organları da başsağlığı mesajı yayınlamışlardı.
Evet. Eyvallah. Peki biz ve özellikle Türk gençleri Nuri Pakdil'i nasıl tanıyacak bundan sonra? Kitaplarında, okuduklarında ne hissedecek, ne yaşayacak ve hangi duygular içinde olacak?
Nuri Pakdil'in 3 özelliği var. Milli, yerli, Anadolu'da. Bu 3 muhteşem kavramı Nuri Pakdil'in şahsında hissedecekler ve yaşayacaklar. Aynı zamanda yaşatacaklar. Çünkü bu isimler sadece kitapları okunsun, rafa kaldırılsın diye bunları yazmadılar. Zaten bizim kültür irfanımızda şöyle bir şey var Sezin Hanım. İnsanlar okudukları kitapları kütüphaneye koyuyorlar. Önce bir kitap kütüphane oluşturup oradan kitap çekmiyorlar. Bir kitabı okuyor, bundan sonra bu kitap kütüphaneliktir diyor, kütüphaneye koyuyor, başkaları istifade ediyor. Bu çok önemli bir haslet. Ve programımızın darlığından dolayı hemen onun Kudüs yönüne bir değinelim. Çünkü siz de bahsettiniz, anneler ve Kudüsler şiirinde ne diyor? Güz suları bizim şehrin önünden akar, kış savunması bizim şehir üst öbür şehirlere. Dakika şimdi bir doğu kamerası, ölümü çeken geleceği parmakların bir bir gösterdi. Yeşil bir harmani dizlerinde. Çek denizi aradan, ant anıtları koy eski çağ taşlarının üstüne, yeni çağ silahları üstüne. Eylem öylesi, gül kurularını birbirine bağladık. Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını kitabı açarak yonttuk. Cezayir'e atlarla gidilirdi. Babam atla bağa gelirdi. Yeni Ali Paris'i atla dolaşacak. İyi binen ata bir solukta geçer Hazar'ı. Yavaş yavaş İngiliz tuzağına düşer at süren yiğitlerin. Tur dağını yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.
Çok güzel.
Eyvallah.
Siz de çok güzel seslendirdiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten duyarak ve hissederek okudunuz.
Sadece Kudüs'ü değil, Eritre'yi de yazıyor. Anımsa Bilal'i. Neden anımsa Bilal'i? Çünkü Bilal Eritre'li. Habeşistan, Etiyopya, Eritre aynı coğrafyada. İslam'ın ilk müezzini Bilal. Fakat Bilal sesi güzel olduğu için ezan okumuş değildir. Hayal el felah var ya ezandaki. Haydin kurtuluşa. Bilal çünkü kölelikten özgürlüğe yükselmişti. Anımsa Bilal'i. Hilalden narin eli, toprak damın üstünde okuyan ilk bildiriyi, Tanrı bağışı arıtarak zamanı, önümüze koyan, algılatan zamanı. Barış yayan, umut yayan, ilk bildiriyi okuyan Bilal'i anladığında anlarsın erlerini Eritre'nin. Ser önümüze bilgeliğini, acı vermeyen ölüm. Geçiyor bir Eritreli göğümüzden, çırparak havayı elinde kamçı. Zincirli ırmaklarımız, yüreklerimizde kelepçe. Ellerimizde olmamış ne çıkar, susuyorsam böyle her yanım kelepçeye kesmiştir. Sürüyor bir bağımsızlık savaşı, inancın puta savaşı. Sezin Hanım, Nuri Pakdil'i anlamak için Sayın Cumhurbaşkanı'na hitaben söylediği sözler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ödül almıştı. Orada şunu demişti Nuri Pakdil. Beni tanımak istiyorsanız anti-emperyalist, anti-faşist, anti-komünist ve hepinizi anti-firaunist bir selamla selamlıyorum demişti. Çok muhteşem bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı da ayakta alkışlamıştı. İşte bize sahip olan, bizim sahip olmamız değerler Nuri Pakdil gibi hayatı boyunca zulme karşı çıkan, eğilmeyen, bükülmeyen, savrulmayan, hiçbir maddi menfaatinin önünde diz çökmeyen güçlü, onurlu bir direniştir, bir abidedir, bir kültür şahsiyetidir, bir eylem adamıdır, söylemiyle eylemi örtüşmüş bir insandır Nuri Pakdil.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık şiirler için de. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, biz Facebook sayfamızda da paylaştığımız fotoğrafta stüdyomuzda pek çok Nuri Pakdil eseri var. Evet. Örneğin bir yazarın notları var, evet, önümde. Onun dışında bir seri halinde Harikalar Tablosu, evet, Bağlanma, Edebiyat Kulesi, Klas Duruş, evet, ve az önce şiirlerini seslendirdiği değerli konuğumuzun Anneler ve Kudüsler, evet, şiir kitabı.
İsimleri bile bir öğüt bakın. Evet. Sükut suretinde, derviş hüneri, batı notları, Arap saati. O kitap okumadan bile içeriğini anlayabiliyorsunuz. Umut, ahit kulesi, korku, klas duruş, Arap şiiri, kalem kalesi, bir yazarın notları, Osmanlı simitçiler kasidesi, çarpışan sesler. Şu isimlerin zarifliğine, naifliğine bakın. Yazının epik resmi çekildiği sırada büyük sorgu, simsiyah. Ateş hattında harf müfrezeleri. Yazmak bir mucize, bağlanma. Okurken bile şiir gibi okuyoruz.
Evet.
Çünkü
evet,
kendisi şiir zaten. Kitaplarının adı da şiirsel. Put yapım evleri. Biat bir, biat iki, biat üç, kalbimin üstünde bir avuç güneş, bakır dönemi. Demek ki bu kitapların hepsini alt alta yazsak
bir şiir çıkacak.
Harika bir şey gerçekten. Harikuladeler tablosu, Ay Operası, ismi güzelliğine bakın. Ay Operası, muhteşem.
Bu kitaplarda neler anlatılıyor?
Bu kitaplarda sokak, cami, fabrika, ev, iş yeri, kadın, çocuk, İhtiyar, yaşlı, kötürüm, bakımlı, bakımsız, zengin, fakir, işçi, işveren.
İnsan.
Hayat, insan. İnsan merkezli bir şair. İnsan merkezli bir halk adamı ve bir hak adamı. Muhteşem. Hani tasavvuf için diyorlar ya, tasavvuf nedir? Diğeri diyor ki tasavvuf halk içinde hakla beraber olmaktır.
Evet.
Hatta bir tane Nuri Pakdil küsüyor. İnsani bir eylem olarak. Zaten hiç evlenmemiş. 1984 yılında Edebiyat Dergisi'ni kapatıyor ve bir otele yerleşiyor. Edebiyat Dergisi'ni kapatması da ilginç. Bundan sonra edebiyat bitmiştir diyor. Çok kızıyor demek ki, çok bazı şeyleri alınıyor. Ve ondan sonra Akay Caddesi'nde kamyon kamyon kitabı insanlara dağıtıyor.
Ankara'da.
Kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Sonra bir otele çekiliyor. 13 sene otelde yazılarına devam ediyor. 13 sene sonra yeniden yazı hayatına başlıyor. Kitaplarını yeniden yayınlıyor. Vefatına kadar hep ayakta diri, iri, güçlü bir isimdi.
Evet, ve hep fotoğraflarda aslında arkasında Kudüs ve önünde kendi silüeti. Kudüs'e çok büyük önem veriyordu.
Tabii ki. Çünkü Kudüs'e sahip çıkmak sadece Müslümanlara sahip çıkmak değil. Bütün yoksullara, dünyanın bütün gariplerine, bütün ezilmişlerine, bütün toprağa işgal edilenlere sahip çıkmak. Çünkü Kudüs bir sembol. Kudüs sadece Müslümanlar için de değil. Müslüman olmayıp ezilenler için de, Brezilyalılar için de, Şililer için de, Perulular için de, bütün evrende ezilenler hakkım yeniyor diyenler için Kudüs bir sembol. Kudüs'e sahip çıktığımız zaman Brezilya'ya da sahip çıkıyoruz, Angola'ya da sahip çıkıyoruz. Kudüs'e sahip çıkamadığımız zaman bütün coğrafyalar yoksul kalıyor, yoksun kalıyor.
Evet. Hiç yabancı dile çevrilen kitabı var mı?
Yok. Yabancı dile çevrilmiyor ama meraklıları bundan sonra çevirebilir. Buradan da güzel bir açılım yaptınız. Hı hı. Gençlere hedefini koyalım. Bu kitapları bütün dillere çevirsinler. Evet. Ve böylece o diller yabancı dil olmaktan kurtulsunlar. Çünkü Nuri Pakdil'in kitabının yayınlandığı diller artık bizim dillerimiz olacak. Çünkü aynı dili konuşmuş olacağız.
Evet, aslında
ne diyor güzel bir söz Sezin Hanım? Bizim ten rengimiz farklı olabilir ama ter rengimiz aynı. Ten rengimiz farklı olabilir ama ter rengimiz aynıdır.
Evet, hepimiz aslında aynı
geminin yolcularıyız
ve aynı emel için çalışıyoruz.
Aynı
hepimiz
için çalışıyoruz.
Mutluluk için, evet, saadet için, birlikte
bir şeyleri üretmek için çalışıyoruz.
Nuri Pakdil'in üslubu konusunda neler söylersiniz?
Üslubu tabii ki yaşananlardan çok etkileniyor, çok duygusal, çok bazen çok agresif, coşkun, edalı, bazen çok sert, çok kavgacı. Ama bu kavgacılığı da onun hiçbir şeyi göz ardı etmemesinden. Hani Edward Said için diyorlar ya, Siyonistlere taş atıyor. Sen bir şairsin, neden taş atıyorsun diyorlar. Evet, bir şairim ama aynı zamanda vatanseverim diyor. Nuri Pakdil'in de elinde taş olsaydı muhtemelen Kudüs ziyaretinde birkaç taş atar gelirdi ya.
Evet.
Böyle de güçlü bir devrimci zaten kendini böyle tarif ediyor. Diyor ki ben antidevrimci ve sonuna kadar antikapitalistim diyor. Güçlü bir vurgusu var. Beni tanıyacaksanız devrimci ruhumla tanıyın. Haksızlıklara karşı koyan. Zaten bu kamu görevlerinden de biraz da bu yüzden uzaklaşıyor. Biraz daha kendini halka, biraz daha sokağa, biraz daha sese, söze, sanata vermek için. Ve o tam bir sanatkar. Aslında çok fazla fikir aramamak lazım bu kitaplarda. Bu kitaplarda sanat aramak lazım. Çünkü bu kitapları düz fikir olsun diye yazmadı. Bu kitapları sanat ortaya koymak için yazdı.
Ve gençler belki okuduğunda o sanattan tabii, bir nebze olsun tabii. Nasiplensinler.
Ve yedi güzel adamdan biri.
Evet.
O yedi güzel adam harika. Bu yedi güzel adamın hepsi Maraşlı değil. Mesela Sezai Karakoç, Diyarbakırlı, Akif İnan, Urfalı. Beşi Maraşlı. Alaaddin Kardeşler, Özden Örenler, Nuri Pakdiller, Erdem Beyazıtlar. Bunlar Maraşlı. Diğerleri Urfalı ve Diyarbakırlı.
Evet, TRT'de yayınlanan dizide evet, de yine evet. Onun hayatından.
Ve bu yedi güzel adamdan var. Şu anda elimizde Rasim Özdenören ve Sezai Karakoç var. Hiç olmazsa bunların kıymetini bilelim. Hiç olmazsa bunları okuyalım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na da buradan teşekkür etmek lazım. Çünkü bu ismi dünya gündemine soktu. Nuri Pakdil zaten tanınıyordu. Tanınırlığı bir kat daha arttı. Çok önemli bir
edebiyat gerçekten. Evet. Siz tanışmış mıydınız Sayın Pakdil'le?
Ben şöyle vakitlerini almamak için bu tip yazarlarla, şairlerle tanışmamayı yeğliyorum. Çünkü ben bunları okumanın, bunlarla tanışmak anlamına geldiğini biliyorum. Çünkü okumak ve paylaşmak, tanışmak demek.
Evet, buraya bugün getirdiğiniz kitapların hepsini okudunuz diye tabii zannediyorum. Ki, kitaplardan ki, birini ki. De sevgili dinleyicilerimiz, tabii. Değerli konuğumuz bana armağan evet, etti sağ olsunlar. Etti, evet. Aslında hepsini alın lütfen tabii. Okuyun bir dahaki gelişimde tabii. Dedi ama evet. Ben mutlaka Sayın Pakdil'le ilgili başka mecralarda da konuşmalarınız
elbette,
olur.
Elbette,
hani kitapları elbette. Sizden yani, ayrı koymak
Nuri
istemedim
Pakdil,
aslında.
Bir kamyon kitap hediye etmiş. Biz bir tane hediye etmişiz. Çok
eksik olmayın. Çok teşekkür demek? Ediyoruz. Sayın Pakdil'in eserleri gerçekten çok kıymetli evet. Ve gençlere büyük önemli kapılar evet. Açacak. Ve gerçekten sayıca da çok fazla.
42 tane evet.
İnsan yaşamında çünkü evet kitap yazabilir, o kitaplara düşüncelerini evet. Aktarabilir ama hani çok farklı isimler altında ama aslında aynı düşünceyi bu kadar uzun metinlerle yazmak gerçekten bir edebi üstünlük gerektirir.
Bir de bu tip şairler, yazarlar yazmak için değil, yazmamak için çok uğraşmışlar.
Öyle mi?
Mesela Necip Fazıl Kısakürek 80 yıllık ömrüne bir tane şiir kitabı sığdırmış, Çile. Evet. Diğer kitapları var. Esselam vesaire kitapları var ama asıl şiir kitabı Çile. Çile'de de her sayfada bir dörtlük ya da bir beyit var. Ama uğraşmış uğraşmış yazmamak için direnmiş. En güzelini yapmak için direnmiş. En güzelini. Beğenmezse onu kitabını almamış. Hatta çoğu şiirlerini olmadı deyip yırtıp atmış. Erdem Beyazıt öyle. Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. Diye başlayan müthiş devrimci şiiri vardır. Cahit Zarifoğlu'nun Hama şiiri var. Hama 1982. O gün ezan sesi gelmedi camilerimizden, minarelerimizden. Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına. Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören kardeşler yine öyle. Bu yedi güzel adamdan Akif İnan. Onunla tanışma imkanım olmuştu 1992 yılında. Bana Hicret ve Tenha Sözler kitaplarını hediye etmişti. Güzel insanlar, Allah sayılarını artırsın. Allah bizlere, sizlere, gençlere örnek almayı ve bu örnekliği uzak ülkelere, uzak diyarlara taşımayı, ses, söz, nefes olarak yayılmayı Nasip etsin.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Dediniz ya, aslında hep mazlumların sesi için gayret gösterdi. Tabii bütün yaşamı boyunca ve tabii kitaplarında bunları vurguladı diye.
Evet.
O yüzden aslında az önce dedim, hani keşke yabancı dillere de çevrilse ve tüm dünya, dünyada çünkü pek çok ülkede o mazlumlar var.
Tabii
ve o mazlumlar çoğu zaman seslerini duyuramıyor. Hani Türkiye'dekilerin sesi belki Nuri Pakdil oldu ama o aslında Türkiye için değil, tüm dünya için yazdı kitapları ve o mazlumların sesi olmaya sadece dil olarak Türkçe ile devam etti.
Evet.
Belki farklı dillere çevrilirse dünyadaki mazlumlar da kendilerinden bir parça bulacak kitaplar.
Tabii ki, tabii ki. Zaten şöyle diyor Nuri Pakdil, Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Türkçe'ye sahip çıkalım. Çünkü Türkçe'ye sahip çıkarsak ülkemiz kurtulur, devletimiz kurtulur, halkımız yücelir, daha müreffeh, daha güçlü bir toplum oluruz.
Evet.
Sanki Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1280'lerde bugünden itibaren çarşıda, dergahta, bargahta Türkçe konuşularak, onu da şunun için demişti. Farsçanın ezici bir etkinliği vardı. Neredeyse Anadolu halkı Farsileşiyordu, İranlaşıyordu. Buna önlem olarak da Türkçeyi ayakta tutmuştu.
Evet, süremizin ilk bölümünün, sizinle olan bölümünün sonlarına geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, program öncesi dedi ki saatlerce konuşuruz
tabii
Nuri Pakdil üzerine.
Tabii
20
ki
dakika yetmez bize dedi ama tabii işte süremizin kısıtlı oluşundan kusurumuza bakmayın. İyi ki buradasınız. Sizin vesilenizle.
Siz de iyi ki buradasınız gerçekten.
Biz de değerli.
Sizinle program yapmak benim için onur verici
eksik
gerçekten.
Eksik olmayın efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizin vesilenizle biz de değerli edebiyatçımızı saygıyla andık.
Rahmetle andık.
Ve çok teşekkür ediyorum.
Ben
ayrıca kitapta armağan ettiğiniz için
eksik olmayın.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe ilk bölümümüzde stüdyo konuğumuzdu. Nuri Pakdil'i konuştuk. Onun o eşsiz eserlerinden örnekler sundu bize, sağ olsun, eksik olmasınlar. Hayatından kesitleri, fikir ve edebiyat dünyamıza katkılarını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Büyük edebiyatçımızı da saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Tamam. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Solma sakın, üzülürüm dayanamam. Nar çiçeğim solma sakın, üzülürüm dayanamam. Sen ellerin olma sakın, üzülürüm dayanamam. Sen ellerin olma sakın, üzülürüm dayanamam. Baykuş semtine konmasın, gül tenine dokunmasın. Baykuş semtine konmasın, gül tenine dokunmasın. İsmin bensiz okunmasın, üzülürüm dayanamam. İsmin bensiz okunmasın, üzülürüm dayanamam. Kadife tenli güzelim, dokunurken titrer elim. Kadife tenli güzelim, dokunurken titrer elim. Gitme gözleri sürmelim, üzülürüm dayanamam. Gitme gözleri sürmelim, üzülürüm dayanamam. Thank you. acı yanım var. Ne gün görmüş bir anım var, ne de bir acı yanım var. Zaten kuş kadar canım var, üzülürüm dayanamam. Zaten kuş kadar canım var, üzülürüm dayanamam. Zaten kuş kadar canım var, üzülürüm dayanamam. Zaten kuş kadar canım var, üzülürüm dayanamam.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Aslında yine çok çok önemli konulardan birini daha bugün değerli konuklarımıza ulaştıracağız. Gayrimenkul alırken ve satarken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda, vergi, harçlar konusunda, özellikle çifte vatandaşlar, mavi kartlılar neler yapacak, tüm bunları konuşacağız, merak etmeyin. Ama önce bir kavram olarak isterseniz şu gayrimenkul kavramını netleştirelim.
Evet, aslında yeni gençler, genç nesiller işte taşınmaz olarak daha çok
emlak belki
emlak
olarak
diyor.
Biliyor.
Taşınır taşınmaz mal diyoruz ya da eskiler menkul, gayrimenkul diyor. Menkul dediğimiz hukuki anlamda taşınabilir her türlü mal. Gayrimenkul ise taşınmaz mal, taşınamayan mal. Nedir? İşte arazidir, bağ bahçedir, işte binadır, dairedir,
tarladır,
yoldur, köprüdür. Yani bunların hepsi taşınmaz mal hükmünde. Örneğin zeytinlik dediğimiz işte ne bileyim işte vakıfların kendilerine tahsis edilmiş olan mallar dediğimiz, taşınmaz mallar dediğimiz, bunların hepsi taşınmaz mal hüviyetinde. Her birinin de tabii bağlı oldukları devir şekilleri, alım satım şekilleri de farklılık arz ediyor. Yani bir menkul malın, yani bir taşınır malın alınması satılmasının hukuki sonuçları ve sözleşmeleriyle gayrimenkul malların, yani taşınmaz malların alımı satımı hepsi farklı usullere tabi.
Evet, çünkü birini alıp bir yerden bir başka yere götürebiliyorsunuz. Ama diğeri siz gitseniz de olduğu yerde
kalıyor. Evet. Özellikle hani bizim böyle geleneksel söylem haline gelmiş mal sahibi, mülk sahibi, hanımının ilk sahibi dediğimiz şey de aslında gayrimenkuller için söylenmiş bir şey. Taşınmaz mallar hep yerinde durur.
Evet.
Ama onların sahipleri
değişir.
Yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisinde değişir. Tabii ki insanoğlu doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Ondan sonra miras yoluyla onların çocuklarını, ondan bir başkasına, onlar alıyor bir başkasına satıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi dediğimiz noktaya geliyoruz. Ama sonuçta bir başka deyim daha var, değil mi? Mal canın yongasıdır. Yani öyle olunca da bu mallara nasıl sahip olacağız? Nasıl edineceğiz? Alınıp satılırken nelere dikkat edeceğiz? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız can kulağıyla dinliyorlardır. Türkiye'de gayrimenkul alım satımı ile ilgili neler değişti, ne oldu, ne yapabiliriz? Örneğin işte çifte vatandaş olduk, çifte vatandaşlıktan sonra durumumuz değişti mi? Ya da özellikle Almanya'dan başlamak üzere bazı ülkelerde artık tercih zorunluluğu getirildiği için, yani 18 yaşınıza geldiniz, Alman vatandaşı mı olacaksınız, Türk vatandaşı mı olacaksınız? Tercih etmek zorundasınız ve artık o çifte vatandaşlık dediğimiz sistemi yapamıyorsunuz.
Öyle
örneğin.
Mi?
Tabii eskilerin kazanmış hakları tabii ki saklı.
Devam ediyor.
Şimdi öyle olunca o zaman örneğin 3. 4. nesil Almanya'da doğan gençlerimiz ya da işte yaşayan vatandaşlarımız Alman vatandaşlığını tercih etmek durumunda kaldıklarında örneğin Türkiye'de nasıl gayrimenkul edinecekler? Çünkü artık Alman vatandaşı. Ondan sonra örneğin Türkiye'de yaşayan mirasçılarından, yani murislerinden, ölen kişilerden kendilerine gayrimenkul mal kaldığı zaman normal Türkiye vatandaşı gibi yararlanabilecekler mi? Yararlanamayacaklar mı? Bunlar çok. Bir anda değişiyor çünkü hukuki ilişkiler. Çünkü kişilerin statüsü değişiyor. Kişi değişmiyor. Evet, Ahmet Ahmet, Ayşe Ayşe. Tamam, Türk asıllı ama Alman vatandaşı. Örnek veriyorum. Fransız vatandaşı. artık mavi kartı da yok ya da çifte vatandaş da değil. O takdirde yabancı pasaportuyla Türkiye'de kendisine bir miras kaldığında yabancıların statüsüne göre geçmiş oluyor. Ve ona göre hukuksal işleme yapılacak. İşte bugün normal Türk vatandaşları ile mavi kartlı veya işte çifte vatandaş dediğimiz vatandaşlarımız ve doğrudan Alman vatandaşlığını seçmiş ya da başka ülke vatandaşlığını seçmiş Türk asıllı vatandaşlarımız ve birden son olarak eğer vaktimiz yeterse Heimatlos dediğimiz bizim yani vatansızlar peki nasıl gayrimenkul edinecek? Vaktimiz yeterse onun üzerinde duracağız.
Evet, o zaman ilk olarak gayrimenkul alıp satmada nereye dikkat etmemiz gerektiğiyle başlayalım.
Evet, bir tabii öncelikle gayrimenkul alacağımız yerde herhangi bir sınırlama var mı yok mu alıcıların ona dikkat etmesi lazım. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda biraz eksik bilgi sahibi olabilirler. Doğaldır çünkü orada örneğin sit alanı ilan edilmiştir. Türkiye'de yaşamadıkları için bilmiyor olabilirler. Yani kendi dönemlerinde sit alanı olmayan bir yer daha sonra bir kararla sit alanı haline getirilmiş olabilir. Yani Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı haline getirildiği zaman sizin o sit alanındaki gayrimenkulü aldığınız takdirde istediğiniz şekilde kullanamayabilirsiniz örneğin. Veya askeri güvenlik ve yasak bölgeler kanununa göre bir askeri bölge içinde kalan bir yer almışsanız bu belki hiçbir işinize yarayamayabilir. Bunun gibi örneğin adalarda, adalar önemli çünkü güvenlik açısından adalar önemli. İşte Bozcaada, Gökçeada, bütün adalarımız. Örneğin adalarda gayrimenkul edinilmesi özel işlemleri ve genel müdürlük, Tapu Kadastros genel müdürlüğünde yapılabilecek işlemler. Yani diğer tüm işlemleri gidersiniz, bulunduğunuz ildeki, ilçedeki, adadaki, tapu müdürlüğünde yapabilirsiniz örneğin. Ama adalarda... Adalarda alım satımı adalardaki tapuyla falan yapamazsınız. Bunu doğrudan doğruya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara'daki Genel Müdürlük'ten onay ve izinle ancak yapılabilir. Bunun gibi işte bu tip yerler örneğin kamulaştırma alanlarını satabilirler bazı uyanıklar vatandaşlarımıza.
Ya da belki yeşil alan.
Yeşil alan, ibadet alanı, ondan sonra kamulaştırma alanları, yol, su, köprü, baraj yapılabilecek
özellikle
yerler vardır.
Özellikle yurt dışındakiler bilmediği için.
Bilmediği için bunları satabilirler. Onun için bu tür üzerlerinde kısıtlama olup olmadığını vatandaşlarımız mutlaka araştırmalı.
Nasıl sorgulayacaklar?
Şöyle, bugün tapukadastro.gov.tr yani tkv.gov.tr. Ya Tapu Kadastro'ya yazdıklarında bilgisayarlardan bile bu çıkabilir. Bunu sorgulayabilirler. Mal almak istedikleri yerlerde bir tanıdıkları varsa oradan bu vasıtayla sorgulayabilirler. Bir avukat vasıtasıyla, bir emlak müşaviri vasıtasıyla
belediyeler
sorgulatabilirler. Belediyelerin sayfalarından sorgulatabilir. Bugün artık internet üzerinden dünyanın her yerinden bu kamu dairelerimize ulaşmak mümkün.
E-Devlet hatta, uygulamasıyla bile.
E-Devlet uygulamasıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden dahi doğrudan doğruya bu konularda bilgi alabilirler. En kötü ihtimal bulundukları ülkelerdeki, şehirlerdeki konsolosluklarımız, elçiliklerimiz vasıtasıyla da bu konuda bilgi alabilirler. Şimdi acaba bir bakalım ne diyor özellikle 2644 sayılı bir tapulama kanunumuz var. Bu tapulama kanunumuza göre gayrimenkul alım satımları bu tapulama kanununa göre yapılıyor. 1962 yılında çıkarmış bir kanun. Örneğin bu kanunumuzda şu vardı. Bazı yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul satımının yapılabilmesi karşılıklılık esası dediğimiz mütekabiliyet esasına tabi idi. Ama 1972 yılında yapılan değişiklikle artık bu mütekabiliyet esası kaldırıldı. Yani bir ülkenin gayrimenkulünün bir Türk vatandaşı tarafından alınması yasak ise bizde karşılıklılık esası bizde o ülke vatandaşının bizde mal alımını yasaklıyordu.
Ama yabancı
tabii o ülke.
O ülkenin yani yabancı ülke. Yani çifte vatandaştan yani bahsetmiyoruz.
Tabii ondan bahsetmiyor. Zaten Almanya'yla böyle bir sıkıntımız yok. Evet. Fransa'yla, Belçika'yla yani Türk vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkelerdeki vatandaşlarla ve ülkelerle böyle bir sıkıntımız yok. O nedenle onlar rahat olsun. Ama bazı ülkelerde bu sınırlamalar var idi. Artık bu mütekabiliyet esası kaldırıldı. Karşılıklılık esası olmasa bile yabancı vatandaşlar Türkiye'de gelip gayrimenkul edinebilirler. Şimdi örneğin Alman vatandaşı olmuş bir Türk vatandaşı, Türk asıllı vatandaşımız Alman vatandaşlığına geçmiş. İşte Alman vatandaşlığına geçtiği için bazı kısıtlamalara tabi olacak. Örneğin mavi kartlı dediğimiz ya da çifte vatandaş dediğimiz vatandaşlarımız, bu vatandaşlar aynen Türk vatandaşları gibi gayrimenkul edinebiliyorlar. Ancak tercih yöntemi veya başka yöntemlerle Türk asıllı olup da artık bulundukları, yaşadıkları ülke vatandaşlığını seçmiş ise vatandaşlarımız, o takdirde örneğin mülkiyet sınırlamalarına tabi. Nedir o? 30 bin metrekareden daha büyük yerler elde edemeyecekler. Hmm. Taşınmaz, satın alamayacaklar. Örneğin bir ilçenin ya da bir beldenin yüzde toprak bütünlüğünün %10'unu aşacak toprak edinemezler örneğin. 100 bin metrekarelik bir beldeden bahsedelim, ilçeden bahsedelim. Oranın 30 bin metrekaresinden daha fazlasını örneğin elde edemeyecek, satın alamayacaklar. Yine bu askeri güvenlik bölgeler dediğimiz bölgelerde bu gayrimenkulü edinemeyecekler yabancı statüsünde oldukları için. Aslında bu askeri bölgelerle ilgili bizim ülkemizde hemen hemen bütün illerimizin askeri güvenlik bölgesi haritası çıkarıldığı için artık buna da çok fazla takılmadan gayrimenkul alım satımı yapabiliyor vatandaşlarımız. Tabii bu 2644 sayılı yasamızda 2012 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte dediğim gibi yabancı ülkelerdeki vatandaşlar, yaşayan Türk vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişiler kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla yer alabilecek. Biz bunda yapılı ve yapısız ayrımı yapıyoruz. Yani yapılı ve yapısızdan kastımız şu: yapısız dediğimiz taşınmazlar tarla, bağ, bahçe, zeytinlik. Bu alanlar yapısız. Yapılı dediğimiz alanlar ise bina, fabrika, işte daire, yazlık. Bu alanlarda ise yine ayrı uygulamalar bulunuyor. Örneğin arsa ve tarla satın alındığında bunlarla ilgili proje sunmak zorunda yabancı ülke vatandaşıysanız. Örneğin bu proje kapsamında ben buraya işte elmalık yapacağım, meyvelik yapacağım, zeytinlik yapacağım veya bu alanda enerjiyle ilgili bir yatırım yapacağım. 2 yıl içinde almış olduğu arsayla ilgili veya tarlayla ilgili projesini sunmak zorunda.
Yani taahhüt gibi değil, projenin yapılmış halini mi sunması gerekiyor?
Evet, ilgili bakan, örneğin Tarım Bakanlığı, tarım bir projesi ise Tarım Bakanlığı'na 2 yıllık süre içerisinde hangi projeyi yapacağını o onayı sunmak zorunda. Yani bir geliştirme projesi. Vatandaşlara
ben yapacağım dediği bir sözlü yazıdan bahsetmiyoruz. Ciddi bir projeden bahsediyoruz.
Tabii ki projeden bahsediyoruz. Aksi halde yabancıların ülkemizde sürekli şekilde gayrimenkul almalarına izin vermek farklı bir takım güvenlik sorunlarına da sebebiyet verebilecek. Onun için projeli satımlar, özellikle arsa ve tarlada projeli satımlar mümkün. Şimdi vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken önemli şeylerden birisi de işte notere gidiyorlar, gayrimenkul alıp satıyorlar. İşte ne bileyim, el kağıdıyla ya da eskilerin muhtar kağıdı dediğimiz. Tabi eskiden muhtar büyük, yani o köyün en büyük devleti temsil eden kişisiydi. Biz çok böyle muhtar kağıdıyla arazi alım satımına hukukçu olarak şahit oluyoruz. Şimdi artık öyle değil. Yani öyle muhtar kağıdıyla, noterle gayrimenkul alım satımı yapılamaz. 2644 sayılı tapulama kanunu gereğince gayrimenkul alım ve satımları sadece ama sadece tapu dairelerinde yapılabilir. Yani noterlikte ya da muhtar kağıdıyla gayrimenkul alım satımı yapılamaz. Bizi dinleyenlere bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gayrimenkul alım satımı sadece tapularda yapılır. Ha, ama birine bir şeyi satmayı vaat ediyorsanız, bir vaat sözleşmesi, ya ben sana işte 3 yıl sonra, 2 yıl sonra gayrimenkulümü satmayı vaat ediyorum derseniz bunu noterde yapabilirsiniz. Biz buna gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi diyoruz. Ama burada zaten intikal geçmiyor. Yani mülkiyet geçmediği için sorun yok. O nedenle mutlaka tapu dairelerinde yapıyoruz. Alım satım harçları üzerinde duralım. Alım satım harçları alıcıdan satıcıdan %2 diye bir alım satım harcı vardır. Ona dikkat etmeleri lazım. Onun dışında eğer yabancı uyruklu kişilerse dediğimiz gibi mülkiyet sınırlamalarına tabi. Kanun hükümlerine aykırı eğer örneğin askeri güvenlik yasak bölgesinde veya sit alanında veya başka bir alanda ya da o %10 dediğiniz sınırlamalara aykırı üstünde eğer bir gayrimenkul edinimi yapmışsanız o kanuna aykırı olan kısımlar maalesef edinim amacına aykırı da kullanılan alanlar. Örneğin biraz önce bahsettik. Dedik ya 2 yıl içinde projesi olacak. Örneğin tarım projesi. Evet. Tarım projesi yapmak üzere aldığı yere inşaat yapmaya başlarsa örneğin o takdirde bu alım satım işlemlerinin iptal edileceğini bilmesi lazım. Bir de özellikle kendilerine Türkiye'de miras kalan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza belki bir kolaylık olsun diye şunu söylemek lazım. Eğer kendileri yurt dışında bir ülkenin, yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını kazanmış ise gene örnekleme yapmak anlamında. Örneğin Almanya'da doğup büyüdü ve Alman vatandaşlığını seçti bir Türk asıllı vatandaşımız. Ama Türkiye'de dedesinden babasından ölümüyle birlikte bir miras kaldı. Böyle bir durumda kendisi yabancı ülke vatandaşı olduğu için bu alım satımdaki sınırlamaların tamamına bu vatandaşlarımıza miras yoluyla edindikleri şeylere tabi olacak sınırlamalara. Ayrıca eğer örneğin sit alanında, örneğin askeri güvenlik bölgesinde kalan bölgelerde gayrimenkul edinmişlerse bunları yine kanunun verdiği 2 yıllık süre içerisinde tasfiye etmeleri gerekir. Yani ila nihai burası bana babamdan dedemden kaldı. Burası ben benim. De bunu torunlarıma bırakayım. Yok. 2 yıl içinde onu tasfiye etmeniz. Tasfiyeden kasıt ne? Türkiye'de birilerine satmanız, paraya çevirmeniz, bağışlamanız olabilir. İlla satmak zorunda değilsiniz. Kendi mirasçılarına bile satabilirsiniz. Böylelikle de işte miras yoluyla intikallerin de mümkün. Ama dediğim gibi o sınırlamaların üstünü aşan kısımlar mutlak şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor.
Gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bence gerçekten çok kıymetli bilgilerdi. Çünkü evet, kanunlar sürekli daha iyisi olsun diye yenileniyor, değişiyor. Mutlaka vatandaşlarımızın, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın o değişikliklerden haberdar olmaları gerekiyor. Bu anlamda da mevzuatlar konusunda bir avukata danışabilirler ya da detaylı mevzuatı tabii ki internet üzerinden indirip de okuyabilirler. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Gayrimenkul alırken ve satarken neler yapılmalı? Bu konuda güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.